Ayrım 39, sayfa 316. Özetlersek, 1. Kur'an'da cuma günlerinin tatil olduğuna ilişkin hiçbir ayet yoktur. Aksine Kur'an'a göre cuma günleri namaz saati harici tatil değildir. 2. Asr-ı Saadet ve 4 Halife döneminde de cuma günleri tatil değildir. 3. İmam-ı Azam Ebu Hanife döneminde 8. yüzyıl hafta tatili cumartesidir. 4. Osmanlı'da tam 543 yıl boyunca birkaç yıl hariç cuma günleri tatil olmamıştır. 5. Osmanlı'da 19. yüzyıla kadar Müslümanlar pazar, pazartesi, salı ve perşembe günleri tatil yapmıştır. 6. Osmanlı'da 2. Mahmut döneminde pazar günleri tatildir. 7. Osmanlı'da 1839 Tanzimat Fermanı'ndan itibaren hafta tatili perşembeye alınmıştır. 8. Osmanlı'da ancak 1842'den itibaren Müslümanlar için hafta tatili cumaya alınmıştır. 9. Osmanlı'da 19. yüzyılda Müslüman memurlar cuma, Hristiyan memurlar pazar, Musevi memurlar cumartesi tatil yapmıştır. 10. 2 Ocak 1924'te Müslim, gayrimüslim, dinsiz tüm Türk yurttaşlarının hafta tatili cumaya alınmıştır. 11. 7 Mayıs 1935'te hafta tatili tüm Türk vatandaşları için pazara alınmıştır. Cumartesi de yarım gün tatil. Demem o ki, hafta tatili neden cuma değil diye bir soru sorulacaksa, bu soru Atatürk'ten önce Hazreti Muhammed'e, dört halifeye, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, Osmanlı'yı 1842'ye kadar tam 543 yıl yöneten halife, padişahlara sorulmalıdır. Hafta tatilinin pazara alınması üzerinden Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldıran cahil yobazlar, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife döneminde cumartesi ve Osmanlı'da uzunca bir dönem Müslümanlar için pazar gününün hafta tatili olduğunun farkında değildirler. İşin ilginç yanı, Türk İslam tarihinde Müslim, gayrimüslim tüm yurttaşlar için cuma gününü hafta tatili yapan ilk ve tek lider de Atatürk'tür. Atatürk'ün önce cumayı 1924, sonra pazarı 1935 hafta tatili yapmasının siyasi, kültürel ve ekonomik, ticari nedenleri vardır. 1924'te hafta tatilinin hangi dinden olursa olsun tüm Türk vatandaşları için cumaya alınması, yüzyıllardır Türkleri, Müslümanları sömüren emperyalist batıya bir meydan okumadır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, Hristiyan ve Musevi azınlıkların isteğine göre hareket etmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir. Ancak özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, 1930'lardaki devletçi kalkınma hamlesi, yine 1930'lardaki kültür uygarlık politikaları ve genel olarak Avrupa ile ilişkileri güçlendirmek gibi ekonomik, siyasi ve kültürel nedenlerle hafta tatili pazara alınmıştır. Uzun lafın kısası, hafta tatilini cumaya alan da Atatürk, pazara alan da Atatürk. Yalan 14. Atatürk ve Suriye, Filistin. Suriye, Filistin'in kaybedilmesinin sorumlusu Atatürk'tür. Birinci Dünya Savaşı'nın son zaferi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Suriye-Filistin cephesini yıldırım ordularınca tutmuştur. Liman von Sanders'in komutasındaki yıldırım orduları şu birliklerden oluşmuştur. Mersinli Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu, Cevat Paşa komutasındaki 8. Ordu ve Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 7. Ordu. Bu 3 ordu Yafa'nın 20 kilometre kuzeyi ile Lut Gölü arasındaki 100 kilometrelik cepheyi savunmaktadır. Ancak İngiliz saldırısının daha başlarında 4. ve 8. ordular dağılmış, tüm yük Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki 7. ordunun sırtına binmiştir. Yıldırım orduları komutanı Alman Liman von Sanders'in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız bozulmuştur. Bizim ordumuzun birkaç misli büyüklükte ve bazı Arap aşiretlerince destekli, üstelik büyük bir hava gücüne sahip İngiliz ordusunun önünden Türk ordusunu Atatürk kurtarmıştır. Atatürk, inisiyatif kullanarak komutayı ele alıp Türk ordusunu İngilizlerin önünden geri çekerken Halep'te isyancı Arap aşiretlerine karşı sokak savaşları vermiştir. Atatürk, o zor günlerin ayrıntılarını 1926'da Falih Rıfkı Atay'a anlatmıştır. Bu çekiliş sonunda 26 Ekim 1918'de İngilizlere karşı Birinci Dünya Savaşı'nın son zaferi Katma Muharebesi kazanılarak Türk geri çekilişi Halep'in kuzeyinde son bulmuştur. Falih Rıfkı Atay'ın ifadesiyle en çetin cephelerde vazife alarak dövüştü. Suriye'nin kuzeyinde de o harbin son savaşını İngilizlere karşı verdi. Ordusunun başında kaldı. Böylece Atatürk'ün ifadesiyle Halep'in kuzeyinde Türk süngüleriyle bir sınır çizilmiştir. Atatürk 1926'da Falih Rıfkı Atay'a anlattığı anılarında gerek Erzurum Kongresi'nde gerek Sivas Kongresi'nde Türkiye'nin milli sınırlarını tespit için ben Türk süngülerinin işaret ettiği bu hattı esas kabul ettim demiştir. Orgeneral Fahrettin Altay Paşa, Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesindeki bu son büyük başarısını şöyle anlatmıştır. Filistin muharebelerinde ordumuz bozuldu. Ordu kumandanı Liman von Sanders Paşa kaçtı ve zorlukla kendini esaretten kurtardı. Bunun üzerine 3 ordu kumandanı Cevat, Mersinli Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar enkazı Dara'da topladılar. Fakat daha kıdemli oldukları halde Cevat ve Cemal Paşalar ordu kumandanlığını Mustafa Kemal'e bıraktılar. Kendileri çekilip gittiler. Mustafa Kemal ise en buhranlı, en nazik bir zamanda bu döküntülerden ibaret ordunun kumandanlığını alma cesaretini gösterdikten başka olabildiği kadar düzenlediği bir orduyla Halep civarında istila ordusunu durdurmaya da muvaffak oldu ki bu gerçekten hayrete şayan bir olaydır. Osmanlı adına Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918'de Adana'da Liman von Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı devralan Atatürk, Kasım'ın ilk haftasında Adana, Urfa, Maraş, Antep'te direniş yuvaları kurmuş, milli mücadelenin altyapısını Samsun'a çıkmadan bir yıl kadar önce Adana'da hazırlamıştır. Eğer Suriye-Filistin kaybı için ille de birilerinden hesap sorulacaksa, Suriye-Filistin cephesinde dağınık Türk kuvvetlerini tek başına derleyip toparlayıp güçlü İngiliz ordusuyla vuruşarak geri çekilen Atatürk'ten değil, başta Alman komutan Liman von Sanders olmak üzere birliklerini başsız bırakan komutanlardan hesap sorulmalıdır. Eğer Suriye-Filistin'in kaybı için ille de birilerinden hesap sorulacaksa, Atatürk'ün bütün uyarılarına rağmen Arap çöllerinde, Kafkas ellerinde gelecek arayan hayalci Enver Paşa'dan hesap sorulmalıdır. Suriye-Filistin'de yaşanan bozgunun temel sorumlusu, olmayacak hayaller uğruna Türk ordusunu Hicaz'da, Yemen'de, Kafkasya'da tüketen Enver Paşa ve öngörüsüz iddiatçı yöneticilerdir. İddiatçı yöneticiler Atatürk'ün sıkça dile getirdiği Anadolu ve civarını güçlendirelim görüşünü dinlemiş olsalar, Suriye-Filistin kaybedilmeyebilirdi. Falih Rıfkı Atay'a kulak verelim. Mustafa Kemal 1 Aralık Suriye'ye geldi. Kendisini Hicaz'a göndereceklerdi. O bilakis Hicaz'ın bırakılarak bütün kuvvetlerin Filistin savaşlarına bağlanması fikrini ileri sürmüştü. Harbin gidişini beğenmeyen, kendilerini tutup ilerletebilecek yeni bir lider arayan genç zabitler, asıl asker görüşü budur diyorlardı. Suriye Filistin'in kaybı için ille de birilerinden hesap sorulacaksa, Osmanlı'ya karşı İngilizlerin yanında yer alan isyancı Arap aşiretlerinden hesap sorulmalıdır. Atatürk 1918 yılında Suriye Filistin'in kaybedilmesi kadar, belki ondan daha çok bu toprakların İngiltere ve Fransa gibi emperyalist ülkelerin eline geçmesine üzülmüştür. Atatürk'ün bağımsız Suriye projesi. Anadolu'da emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı veren Atatürk, pek anlatılmasa da eş zamanlı olarak Irak'ta ve Suriye'de de anti-emperyalist hareketlerin gelişmesine yardım etmiştir. Öyle ki anti-emperyalist Araplar Kemalist hareketini Irak-Suriye uzantısına Harekatül Kemaliye adını vermişlerdir. Atatürk, Anadolu'daki anti-emperyalist milli hareketle Irak'taki ve Suriye'deki anti-emperyalist hareketler arasında Uceymi Paşa ve özellikle Şeyh Ahmet Sünisi aracılığıyla ilişki kurmuştur. O bir taraftan Anadolu'yu düşmandan temizlemenin hesaplarını yaparken, diğer taraftan hem Musul'u Misak-ı Milli sınırlarına katmak hem de bölgedeki bağımsız hareketlerini güçlendirmek için 1 Şubat 1922 tarihli bir başkomutanlık yönergesiyle El Cezire cephesine Özdemir Bey'i, Yarbay Ali Şefik Özdemir, tayin etmiştir. Atatürk 26 Ağustos 1922'de Anadolu'da İngiliz destekli Yunan ordusuna karşı büyük taarruz başlatırken, onun görevlendirdiği Özdemir Bey de 5000 kişiye varan kuvvetiyle İngilizlere, Nasturilere ve işbirlikçi Araplara karşı harekete geçmiştir. Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de başkomutanlık meydan muharebesini kazanmasından sadece bir gün sonra 31 Ağustos 1922'de Özdemir Bey de müfrezesiyle Atatürk'ten 2000 kilometre uzakta Derbent zaferini kazanmıştır. Böylece İngilizlerin ifadesiyle adeta Irak'ta Kemalizm hayaleti dolanmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı ile Anadolu'yu düşmandan temizleyen Atatürk, Irak ve Suriye'nin de bağımsız olabilmesi için bilinenin aksine çok çaba harcamıştır. Ancak maalesef Irak ve Suriye'deki bağımsızlık hareketleri başarıya ulaşamamıştır. Ancak Atatürk, Irak'ın, Suriye'nin, Filistin'in bağımsızlık mücadelesini ölünceye kadar hep desteklemiştir. Örneğin 21 Aralık 1937'de ölümünden bir yıl önce Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la Ankara'da yaptığı görüşmede Atatürk düşmanlarının asla gündeme getirmedikleri şu çarpıcı sözleri söylemiştir. Ben bir millet mevcudiyetini kurtarmak için işe başlarken bütün kuvvetimi ve kudretimi yalnız bu imparatorluk içindeki Türk olan unsura hasretmek mecburiyetinde kaldım. Ancak ben bu işi yaparken çok emindim ki asırlardan beri beraber yaşamış, dindaşlık yapmış insanlar ayrılamazlar. Yalnız imparatorluğun yarattığı bir takım yanlış anlamaların unutulabilmesi ve nihayet beraber yaşamış bu insanların birbirlerini anlayabilmesi için belli bir zaman geçmesi lazımdı. Türkiye Cumhuriyeti gayet açık konuşmak mecburiyetindedir. Ben söylüyorum ki İslam alemi ve Suriye milleti ve devleti tamamıyla ve katiyen bağımsız olmalıdır. Bunu burada söylediğim gibi Fransızların ve bütün dünyanın önünde tekrar etmek benim için şeref ve zevktir. Fransızlar bu hususta bir takım hayali ve kaprisli yollara saparlarsa korkarım ki netice aleyhlerine olur. Ben Kemal Atatürk söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Fransa'ya bütün bu düşüncelerin makus olacağını gösterecektir. Bu cevap yerinde maddi, yerinde manevi olacaktır. Fransızlar akıllarını başlarına alsınlar. Benim için diplomasi meçhuldür. Benim için realite vardır. Bu olacak mı? Olmayacak mı? Benim makul olarak söylediğim şey olmalıdır. Çünkü ben makul olmayan bir şeyi hayatımda asla düşünmedim. Hatayı bıraktım. Bırakmayabilirdim. Fakat bıraktım. İki şey için bıraktım. Bunu açıkça söyleyeyim. Bir kere Suriye mevcudiyetini çok az kuvvetli bir hale koymak için. İkincisi, bir gün Türkiye ve Suriye birbirini anlayacaktır. Bir gün makus hareketler ortadan kalkacaktır. Biz Suriyelilerle kolaylıkla anlaşırız diye bakarım. Belki aynı ırktanız. Tabii ben bu nokta üzerinde durmayacağım. Fakat batıdan bir millet gelecek, bunu tayin edecek. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bu işte onlara hakem tayin etmeyeceğim. Fransızlar bir şey yapamazlar. Enerjinizi kullanmak şartıyla. Ben bunu somut olarak söylüyorum ve icabında da fiilen gösterecek vaziyetteyim. Fransızlar eğer şüphe ediyorlarsa bunu tecrübe edebilirler. Yapamam. Hepimiz Müslümanız. Yemin ederim ki, namusum üzerine söylerim ki bırakmam. Çok temenni ederim ki Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üzerine söylüyorum, bırakmam. Kendileri bilirler. Fakat daima Türkiye Cumhuriyeti'nin arzu ettiği şey Suriye'nin bağımsız bir İslam devleti olmasıdır. İsterlerse Suriyeliler bizimle dost olur veyahut olmaz. Bu onların bileceği bir şeydir. Fakat herhalde bağımsız bir Suriye İslam devleti kurulmalıdır. Fakat Fransızlar bunu istemiyorlar. Suriye'yi kıskıvrak ellerine almak istiyorlar. Eğer Suriyeliler isterlerse ben bunu, Suriye'nin bağımsızlığını yapacağım. Fransızlar Suriyelileri adam yapmak istiyorlarmış. Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır. Fransızların terbiyesine ihtiyaçları yoktur. Suriyeliler böyle düşünmelidirler. Ben Suriye'yi bilirim. Gençliğimde Şam'da bulundum. Sürgün olarak Abdülhamit zamanında. Suriye'nin daha birçok şehrinde yaşadım. Daha sonra da kumandan olarak da bulundum. Bütün kabahat Osmanlı İmparatorluğundadır. Balkan Harbi sonunda Gelibolu'daydım. Ben Talat Paşa'ya teklif ettim. Suriye'ye, Irak'a bağımsızlık veriniz dedim. Talat Paşa, bunu başkasına söyleme, seni asarlar dedi. Fakat yapılacak şey buydu. Eğer yapılsaydı, bugün Türkiye, Suriye ve Irak, ki zaten kardeşler, daha samimi kardeş olacaklardı. Bağımsız Suriye, Irak, Türkiye. Fransızlarla, İngilizlerle, herkesle dost olalım. Fakat benliğimizi kaybetmeyelim. Onlar da artık bizim varlığımızı, kıymetimizi anlasınlar, bağımsızlığa hürmet etsinler. Onlar bizi köle olarak kabul ederlerse, bundan Sayın Suriye Başvekili elbette memnun olmaz. Emir altında olamayız. Bunu Suriyeliler anlayacaklardır. Anlamazlarsa hiç olurlar. Suriye devleti, milleti, başvekili vardır ama ben çok hassasım. Bir Fransız generali gelsin, bütün bir millete hükmetsin. Suriyeliler henüz olgun değilmişler. Fransızlar acaba ne zaman olgun olmuşlardır? Suriyeliler mükemmelen medeni iken acaba Fransızlar ne vaziyetteydi? Daha birçok meselemiz vardır. Fakat ve maalesef bunların ortaya konulması için kuvvet lazımdır. Suriyelilerin ellerini kollarını bağlamışlar. Çözünüz onları. Koparınız o bağları. Biz Türkler sizi seven dostlarınız. Tabii bu meseleleri diplomatik yollarla takip edeceğiz. Fakat onlar bize galebe çalamazlar. Hatay nedir? Küçük bir şey. Ben onu bize verin demiyorum. Bu mesele benim için namus meselesidir. Bu meseleyi halledeceğiz. Bu namus meselesidir. Bunun için en büyük tehlikeyi bile göze aldım. Mesele Suriye ile aramızda kalınca bin bir dostluk yollarıyla uyuşuruz. Hatta Suriye Başvekili ile benim aramda kalsa daha çabuk olur. Bunu yapacağım. Fransızlara veremem. Açık söylüyorum. Eğer ekselans yarın Suriye'ye ve Şam'a dönerlerse lütfen benim bütün Suriyelilere ve bütün dostlarımıza selamımı söylesinler ve açık olarak desinler ki ben ve hükümetim sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Eğer Fransızlar engel olurlarsa Fransızlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kafidir. Söz veriyorum. İcap ederse girerim ve sonra yine çıkarım. Temenni ederim ki buna mecbur olmayalım. Katiyen bırakmam. Fransızlar Suriye'yi terk etmek istemiyorlar. Fakat terk edeceklerdir. Bir kere tutununuz, ordu yapınız. Korkmayınız, bir şey yapmazlar. Kuvvet kullanmaz iseniz her şey yaparlar. Ayrım sonu. Sayfa 325.